Allah'ın selamı, bereketi, rahmeti, mağfireti, muhabbeti, merhameti üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız efendim. Kıymetli dostlar, bu hafta da Haber Tadında da elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce Türkiye'den ve dünyadan derlediğimiz bilgileri, haberleri, gelişmeleri sizinle paylaşmaya gayret edeceğiz. Sevgili dostlar, spor hayatımızın her anında 7'den 77'ye her yaşımızda bizim ihtiyacımız olan bir süreç. Spor gerçekten vücudumuzun, bedenimizin yemek içmek kadar ihtiyacı olan bir eylem. Sağlığımız için, hem beden sağlığımız için hem de ruh sağlığımız için spor oldukça önemli. Peki hangi yaş çocuk hangi sporu yapmalı? Özellikle o gelişim evresinde, çocukların gelişim evresinde hangi yaşta çocuk için hangi spor daha iyidir? O sorunun cevabını gelin beraberce arayalım. Sevgili dostlar, uzmanlar aileleri çocukları spor yapmaya teşvik etmeleri konusunda uyarıyor. Yaşına uygun spor faaliyetiyle çocukların sağlıklı bir yaşam sürebileceklerini belirtiyorlar. Bilgisayar ve televizyon hayatımızda çok önemli bir yer kazandı ve bu kazanımın ardından spordan ve sosyal aktivitelerden uzak kalan çocukların ailelerinin desteğiyle spora tekrardan yönlendirilmeleri gerekiyor değerli dostlar. Ben hatırlıyorum mesela çocukluğuma indiğim zaman biz sokaktan eve girmezdik. Şimdiki nesilse evden sokağa çıkmıyor. Çünkü tabletler var, çünkü telefonlar var, çünkü PlayStation'lar var, çünkü televizyonlar var. Çünkü sanal ve teknolojik birçok imkan var evde. Dolayısıyla çocuklar o sanal alemde yattıkları yerde kavruluyorlar, savruluyorlar ve spordan, sokaktan uzak kalıyorlar, sosyalleşemiyorlar, bedenlerini spora veremiyorlar. Ne yazık ki bu da teknolojinin negatif kazanımlarından birisi değerli dostlar. Değerli dostlar, uzmanlar çocukların ilgisini çeken spor ve aktivite tercihlerini ailelerine anlattıklarını ve buradan hareketle çocuğun olgunluğu ve yetenekleri doğrultusunda hangi spora yönlendirilebileceklerini ortaya koydular. Yani uygun sporları belirlediler. İşte yaş gruplarına göre o uygun sporlar şunlar değerli dostlar. 2 ile 5 yaş arası çocuklar için uygun aktiviteler değerli dostlar. Yeni yürümeye başlayan ve okul öncesi çocuklar için birçok temel hareket uygulanabilir. Fakat organize spor etkinlikleri için bu çocukların yaşı oldukça küçük. Bu yaştaki çocuklar için koşma, tırmanma, düşme, tekmeleme, dans, küçük bir topu yakalama, bisiklete binme, aile denetimindeki su oyunları gibi plansız ve serbest oyunlar en iyisi oluyor sevgili dostlar. Peki biraz daha büyüdü çocuğumuz, 6 ile 7 yaş arasına geldi. 6 ile 7 yaş arası uygun aktiviteler, spor faaliyetleri neler? Büyüyen çocukların koordinasyonları ve dikkat süreleri daha da gelişiyor sevgili dinleyiciler. Ve emirleri yerine getirmede takım çalışmasının önemini anlamada daha iyi oluyorlar. Bu durumdan önerilen bazı etkinlikler şunlar: basketbol, futbol, jimnastik, yüzme, tenis, golf, atletizm ve uzak doğu sporları 6 ile 7 yaş arası çocuklarda artık öğrenilmeye ve uygulanmaya başlanabilir değerli dostlar. Gelelim 8 yaş ve artık kocaman adam oluyorlar. 8 yaş ve üstü çocuklar için uygun spor faaliyetleri, uygun aktiviteler. Bu yaştaki çocuklar temas sporları da dahil hemen hemen tüm sporları yapabilir değerli dostlar. Dikkatlice denenmiş güç sporları da bu yaşta yapılmaya başlanabilir sevgili dinleyiciler. Burada önemli olan işte 5 yaşına kadar çocuk temel hareketlerle spor yapabiliyor. Organize spor etkinlikleri için küçük olduğu için uzmanlar 5 yaşına kadar çocukların koşma, tırmanma, düşme, tekmeleme, dans, küçük bir topu yakalama, bisiklete binme, aile denetimindeki su oyunları gibi plansız, serbest oyunlarla ilgilenmesini söylüyor ve 6 ila 7 yaş arasında sevgili dostlar basketbol, futbol gibi yeni yeni böyle merhaba demesini uygun görüyor uzmanlar çocukların spora ve 8 yaşın ötesinde de tüm alanlarda hemen hemen tüm alanlarda spora merhaba demeleri gerektiğini söylüyorlar. Peki değerli dostlar, çocuklar dediğimiz gibi yani teknolojinin koynuna giriyorlar ve tablettir, bilgisayardır, televizyondur, birçok teknolojik aletle baş başa kalıyorlar. Sokakta arkadaşlarıyla vakit geçirecekleri yerde bu aletlerle, bu teknolojik cihazlarla baş başa kalıyorlar. İşte bu süreçlerde ailelere çok büyük önem düşüyor gerçekten. Benim de öğrencilerim olduğu için biliyorum. Bir an susmaya başladığınız zaman, bir an nötr kaldığınız zaman çocukların elinde yavaş yavaş telefonların açıldığını görüyorum ve dolayısıyla sizin bir anlık durgunluğunuz bile gençlerin, çocukların teknolojiye doğru yönelmesine sebebiyet veriyor. Dolayısıyla onları ilgilerini çekecek şekilde kuşatmanız gerekiyor. İşte bununla ilgili ailelere düşen bazı görevler var. Nedir onlar? Dilerseniz beraber bakalım. Sevgili dinleyiciler, çocuğunuz sporla ilgilenmezse başka fiziksel aktiviteler bulabilirsiniz. Mesela ailece bisiklete binebilir ya da hep beraber eğlenceli bir şekilde doğa gezilerine çıkabilirsiniz. Çocuğunuzun arkadaşlarıyla ip atlama, basketbol oynama gibi etkinliklere katılmasını sağlayarak aktif ve eğlenceli zaman geçirmesini sağlayabilirsiniz. Çocuğunuza kazandığı veya kaybettiği anda onu koşulsuz ama koşulsuz sevdiğinizi hissettirin değerli dostlar. Hedefin kazanmak değil, fiziksel kapasite ve yetenekleri geliştirmek olduğunu unutmayın ve gelişmiş yeteneklerini güçlendirin değerli dostlar. Ne yazık ki bu madde üzerinde biraz irdelemek istiyorum sevgili dostlar. Baktığımız zaman takım, basit bir takım mesela Galatasaray, Fenerbahçe, gençlerin bu takımlar üzerinden birbirleriyle kapıştıklarını, birbirlerini üzdüklerini, birbirlerine galiz kelamlar sarf ettiklerini görebiliyoruz. Aslında işte bu eğitim çok önemli. Yani kaybetmek de kazanmak da mühim. Ama bunlar birbirimizi üzecek kadar mühim değiller. Dolayısıyla burada asıl hedef eğlenmek, asıl hedef sağlık. Bunu çocuklara iyi öğretmek gerekiyor ki ileride bu sportif faaliyetlerde kazanmak ya da kaybetmek yüzünden farklı farklı yanlış davranışlar içerisine girmesinler değerli dostlar. Çocuğunuzun yetenekleri konusunda gerçekçi olun. Bu da bir başka bahis aileye düşen görevler arasında. Eğer bir süreçte bir alanda yeteneği yoksa bunun üzerine bu olacak şu olacak şeklinde ısrar etmeye gerek yok. Farklı farklı alanlar var, farklı farklı spor dalları var. Bir çocuğun basketbolda yeteneği yoksa okçulukta vardır, okçulukta yoksa futbolda vardır, futbolda yoksa voleybolda vardır. Yani bir alanda o çocuk kendini mutlaka bulacaktır değerli dostlar. Dolayısıyla kafanızda, ebeveynlerin kafasında olan işte benim çocuğum okçu olacak, benim çocuğum basketbolcu olacak, basketbola yoğunlaşacak gibi düşüncelerden arınarak çocuğunuz kendisini hangisinde daha iyi, daha mutlu, daha huzurlu hissediyorsa ona yönlendirmeniz en güzeli, en doğrusu olacak. Çocuğunuzu yani hiçbir zaman istemediği bir aktiviteye zorlamayın. Zorla güzellik olmaz. Ne güzel demiş atalarımız. Dolayısıyla istemiyorsa farklı bir alan, farklı bir mecra çocuğunuz için belki daha hayırlıdır ya da istemiyorsa sevdirmenin bir yolunu bulun değerli dostlar. Elbette ki vardır, çocuğunuzun hassas bir damarı, bunu siz tabii ki daha iyi bilirsiniz. Spordan zevk alın sevgili dinleyiciler. Kendi hedeflerinizi belirleyin ve çocuğunuza pozitif bir model olun. Unutmayın sevgili dostlar, çocuklar duyduklarından çok gördüklerini öğrenirler. Yani anne baba evde yatarken oğlum spor yap anne baba sporla alakası yokken oğlum hadi spor yap, oğlum hadi trekking, oğlum hadi futbol, oğlum hadi spor. İşte bu süreçler, bu anlatılar gerçekçi olmuyor. Evde anne baba tablette, televizyonla, bilgisayarla meşgul, çocuğa hareket kabiliyetini yükseltecek egzersizler yapmasını söylüyor. Çocuk için ne kadar etkileyici, ne kadar teşvik edici olur? Tabii ki olmaz değerli dostlar. Dolayısıyla yapıyorsak, hep beraber bunu yaparsak, dediğimiz gibi biraz önce, çocuk için eğlenceli de olacaktır bu. Dolayısıyla çocuk spor yapmaya daha meyilli olacaktır. Spordan daha fazla zevk alacaktır. Sevgili dinleyiciler, spor oldukça mühim. Başta da söylediğim gibi hem beden sağlığımız için hem ruh sağlığımız için spor oldukça önemli. Dolayısıyla dikkat edelim, hassasiyet gösterelim sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, organik denen bir tabir var. Son dönemlerde oldukça kullanılan bir tabir. İşte organik tarım, organik gıda, organik tavuk, organik meyve sebze, organik, organik, organik. Bu organik tabiri hayatımızın her alanında varlığını göstermeye başladı. Markete gidiyorsunuz, ürünler yan yana, organik ürün ön plana çıkıyor. Fiyat açısından da daha yüksek değerlerine göre. Peki nedir bu organik? Dilerseniz ona beraberce bakalım. Sevgili dostlar, organik beslenme, sağlıklı yaşam söz konusu olunca akla gelen ilk şeylerden biri. Peki sağlıklı yaşamla ilişkilendirilen bu popüler beslenme biçiminin gerçekten sağlıklı yaşamla ilgisi var mı? Baktığımız zaman organik gıda konusu, organik tabirler, organik ifadeler her daim gündemden düşmüyor. Öncelikle şunu belirtelim değerli dostlar. Günümüzde ailemize yüksek kalitede, yüksek besin değerine sahip yiyecekler sunmamızın en önemli yolu organik gıdaları tercih etmekten geçiyor. Sevgili dostlar, bu konu hakkındaki araştırmalar uzun yıllardır sürüyor. Araştırmaları bir kenara bırakalım. Net ve doğru olan bir şey varsa o da, doğru ve meyve ve sebzeleri organik seçiyorsanız vücut sağlığınız için büyük bir adım atmışsınız demektir. Herhangi bir markette sevgili dostlar, meyve sebze bölümünü gezdiğinizde ne görüyorsunuz? Şöyle bir gözünüzde canlandırmanızı sizden rica edeyim. Durun ben hemen açıklayayım gördüklerinizi. Parlak, pürüzsüz, rengarenk meyve ve sebzeler. Sanki tek bir fabrikadan çıkmış gibi oranları birbirine aynı, renkleri birbirine yakın, pırıl pırıl parlayan meyve ve sebzeler bize görsel bir şölen sürüyorlar. Peki raflarda muhteşem göründüklerinin hepimiz farkındayız ama olması gereken bu mu değerli dostlar? Çünkü bitkiler de insanlar gibi doğal kusurlara sahiptir. Bitki dünyasında bizlerin kullandığı güzellik ürünlerine eşdeğer olan şey çiftçilerin böcekleri, yabani otları, mantar saldırılarını ve çürümeyi önlemek için kullandığı onlarca kimyasal maddedir. Baktığımız zaman biz günlük hayatımızda makyajda belli kusurları kapatmaya çalışıyoruz. Güzellik için makyaj yapılıyor. İşte sevgili dostlar, meyve sebzelerin makyajı da o kullandıkları ilaçlar, kimyasal maddeler. Nasıl makyaj malzemeleri insanın cildine zarar veriyorsa, işte onun hava almasını engelliyor, yağlanıyor, gerekli zamanlarda temizlemediğinizde farklı farklı cilt hastalıkları ortaya çıkabiliyor. İşte aynı şekilde meyve ve sebzeler de işte böceklere karşı, mantar saldırılarına karşı, yabani otlara karşı, çürümeye karşı kimyasal maddelerle donanıyor. Dolayısıyla o kimyasal maddelerde o meyve ve sebzelere büyük büyük zararlar veriyor. İşte bu noktada da sevgili dostlar, asıl şeyin, meyve sebzelerde asıl doğru tercihin dış güzellik değil, iç güzellik olması lazım. Baktığımız zaman organik meyve ve sebzelerde o dış güzelliğin değil de iç güzelliğin, yani o besin değerinin, o vitamin değerinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Yani meyve sebze seçerken pırıl pırıl pasparlak olanını değil de organik olanını tercih edeceğiz sevgili dostlar. Değerli dinleyiciler, İngiliz Beslenme Dergisi'ndeki son analize göre organik meyve ve sebzeler genel sağlığınızı önemli ölçüde etkiler. Çünkü organik besinler daha fazla antioksidan ve daha az kimyasal madde içerir. Organik beslenmek gibi akıllı yaşam tarzı seçimleri modern yaşamın ve günümüz hayatının tüm stres ve gerginliğiyle baş etmenin en iyi yoludur değerli dostlar. Organik gıdalar beslenme tarzımızda yeni bir eğilim oluşturdu sevgili dinleyiciler. Organik gıdalar sorumlu birer tüketici olan bizlerin tüketilen gıdaların içeriği konusunda bilinçlenmesine katkıda bulunur. Organik meyve ve sebzeler çok sıkı denetimlerden geçerek üretilmektedir. Bu durumda bizi organik gıda tüketimine iten en önemli nedenlerden biri olmuştur. Organik et satmak amacıyla beslenen hayvanların bulunduğu otlaklarda zirai ilaçlar ve diğer kimyasal spreyler kullanılmaz, organik yem ve yiyeceklerle beslenen hayvanların etleri de çok sağlıklı olur sevgili dinleyiciler. Bu güzel, sağlıklı olur güzel sevgili dinleyiciler. Yani esas amaç bu ama lezzet de gerçekten çok ama çok fark ediyor. Yani o doğal meralarda böyle otlayarak, kekikleri yiyerek, doğal otlarla beslenerek büyüyen koyunun, kuzunun, keçinin, dananın, ineğin eti gerçekten bambaşka bir lezzete sahip oluyor. Hem besin değeri daha yüksek hem de lezzet açısından bambaşka bir kıvama sahip oluyor. Keza o köylerde dalından topladığımız kimyasal ilaçlara boğulmamış kirazı, elması, kayısısı, şeftalisi bambaşka bir lezzet, bambaşka bir tat, bambaşka bir koku, bambaşka bir aroma. Ama şehirde, marketlerde, raflardan aldığımız o pırıl pırıl parlayan, birbirinin aynısı adeta fabrikadan aynı banttan çıkmış gibi olan meyve sebzelerin tatları ise ne yazık ki onların onda biri bile değil, yani yanından bile geçemez. Hem sağlığımız açısından hem de lezzet, damak zevkimiz açısından organik gıda tüketmeliyiz sevgili dinleyiciler. Sevgili dostlar, yemek yemek bir ihtiyaç olduğu kadar hayatımızın en başta gelen zevklerinden de birisi. Yemek hazırlamak, o yemeğe giden süreç, o yemeğin son hali, kokusu, tadı, lezzeti gerçekten bizi bizden alan bir süreç. Yemek kimi zaman bir sanata dönüşüyor. Yemek gerçekten büyük bir keyif, hele ki o yemek, yenen yemek dostlarla beraber yeniyorsa, arkadaşlarla, akrabalarla, sevilen insanlarla, güzel insanlarla beraber yeniyorsa bambaşka bir muhabbet vesilesi, bambaşka bir kıvam, bambaşka bir iyilik, güzellik oluyor. İşte başkalarıyla değerli dostlar yemek yiyorsak daha çok yiyoruz. Bu araştırmanın bir sonucu. Yani şu an zihnimde kendi görüşümü söylemiyorum. Uzun süredir yapılan araştırmalar, yanımızda biri varken daha fazla yediğimizi ve onların ne ve nasıl yediğinden etkilendiğimizi gösteriyor. Dilerseniz bu araştırmanın ayrıntılarına bakalım. Sevgili dostlar, yapılan araştırmalara göre yanımızda biri varken daha fazla yemek yiyoruz. Peki bu nasıl oluyor? Şekerli ve yağlı gıdalardan uzak durmak, hatta kilo vermek için bu etkiyi nasıl kullanabiliriz? Sağlık psikolojisi uzmanı John DeCastro'nun 1980'li yıllarda yaptığı araştırmalar ve diğer bilim insanlarının yaptığı deneyler insanların grup halindeyken daha fazla yediğini ortaya koyuyor. John DeCastro, sosyal kolaylaştırma adını verdiği bu olguyu bugüne kadar yemeği etkilediği belirlenen en önemli faktör olarak değerlendiriyor. Açlık, ruh hali, dikkati dağıtan sohbetler gibi etkenler göz ardı edildiğinde başkalarıyla daha fazla yememize neden olan şeyin masada daha uzun süre zaman geçirmek olduğu sonucuna varılıyor sevgili dinleyiciler. Yemeğe katılan grup ne kadar büyükse masada geçirilen zaman daha uzun oluyor. Bu süre sınırlandığında büyük grupların küçük gruplardan daha fazla yemediği görülüyor. Yapılan deneyler arkadaşlarla yemek yerken uzun yemek sürelerinin daha fazla yemeye neden olduğunu gösterdi. Bu süre uzadıkça yemekten sonraki tatlı faslına geçme ihtimali de artıyor sevgili dinleyiciler. Ayrıca insanlar grup halinde yerken normal zamanlardaki sınırlarını aşacağını ve bundan suçluluk duymayacağını baştan kabullenerek daha çok yemek sipariş ediyor. Japonya'da yapılan bir araştırmada da insanların yanlarında biri olduğunda yemekten daha fazla zevk aldığını gösteriyor. Bu deneyde insanlara patlamış mısır verilip bir kısmı duvara, bir kısmı ise aynaya bakacak şekilde yemeleri istenmiş sevgili dinleyiciler. Aynaya bakarak yiyenlerin daha fazla zevk aldığı görülmüş. Birçok restoranda ayna olmasının nedeni de bu olsa gerek sevgili dinleyiciler. Ancak yanımızda biri olduğunda daha az yediğimiz zamanlar da yok değil. Bazı toplumsal kurallara uyduğumuzu göstermek için yeme isteğimizi kontrol etme zorunluluğu duyabiliriz sevgili dinleyiciler. Sosyal modelleme denilen davranışla karşımızdaki kişinin yeme tarzına ayak uydurma ihtiyacı da duyarız sevgili dinleyiciler. Yapılan deneylerde obez çocukların grup içindeyken tek başına olduklarından daha az yemek yedikleri görülür. Aşırı kilosu olan gençlerse yanlarında aynı durumda biri varken daha fazla, normal kiloda biri varken daha az yemek yediği ortaya kondu sevgili dinleyiciler. Yani arkadaşımızın haliyle halleniyoruz. Üzüm üzüme baka baka kararır. Dost dosta baka baka yemek yer gibi bir atasözünü de buna uyarlayabiliriz sevgili dinleyiciler. Arkadaşlarımızı da ona göre seçeceğiz o halde. Yani diyetteyken kilolu arkadaşlarımızla yemeğe çıkmayacağız. Çok iştahlı arkadaşlarımızla yemeğe çıkmayacağız. Bu araştırma onu gösteriyor sevgili dostlar. Üniversitede kadınların masalarında erkekler varken daha az kalorili, sadece kadınların olduğu grupta ise daha fazla yemek yediği tespit edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde restoranda siparişleri kilolu bir garson alıyorsa müşterilerin daha fazla tatlı yediği tespit edildi değerli dostlar. İngiltere'de yapılan deneylerde ise restoran duvarına asılan afişlerde müşterilerin sebze yemeği tercih ettiği ifade edilmişse insanların daha fazla sebze sipariş ettiği, açıkta duran şeker kağıtlarının çikolata yemeği teşvik ettiği görüldü sevgili dinleyiciler. 2014'te yapılan bir başka araştırmada ise bu tür davranışların yenen yemek miktarını ve türünü etkilediğini ortaya koydu. Kadınlar erkeklerin olduğu ortamda davranışlarına daha fazla dikkat ediyor ve insanlar kendilerine benzettikleri kişileri daha fazla taklit ediyor. Bu durum uygun diye düşündüğümüz davranışı takınıp ona göre yemek yediğimizi ifade eden anlayışı doğruluyor sevgili dinleyiciler. Sosyal ortama uygun yeme tavrını neden takındığımızı açıklamaya yönelik henüz bir araştırma yok. Belki de avcı ve toplayıcı gruplarda eşit yiyecek bölüşümünü sağlamaya yardımcı olmak üzere bu sosyal norm gelişmiş olabilir. Yemek yerken yanındaki diğer insanları taklit etmek, çocukların da güvenli ve besleyici gıdalara yönelmesini ve zehirli gıdalardan sakınmasına neden olabilir değerli dostlar. Yani biraz önceki haberimizde de söylemiştik, ebeveynler çocuklar için en büyük örnek sevgili dostlar. Yani hatırlıyorum çevremde bazı insanlar çocuklarına kola içme diyor ama kendi kola içiyor. Sen küçüksün içme, büyüyünce içersin diyor. Çocuk neden kola içmesin ki? Şöyle bir düşündüğünüz zaman annem babam içiyor ya da anne baba ebeveyn sigara tüketiyor, çocuğa içme diyor. Neden içmesin ki? Zararlıysa babam içmez, annem içmez şeklinde çocuğun zihninde bir süreç oluşuyor. Yemek de aynı şekilde. Yemek yerken yanındaki diğer insanları taklit etmek çocukların daha fazla yöneldiği bir süreç. Dolayısıyla anne baba ne yiyorsa ne içiyorsa çocuk da ona yöneliyor. Çevresindekiler ne yiyorsa ne içiyorsa çocuk da onu örnek alıyor. Dolayısıyla çocuğumuzun beslenmesinin nasıl olmasını istiyorsak, nasıl sağlıklı beslenmesini istiyorsak biz de o şekilde sağlıklı beslenmeliyiz efendim. Sevgili dostlar, günümüzde şeker ve cips gibi hazır gıdalar yemek normlarımızı tepe taklak etmiş bulunuyor. Etrafımızdaki insanlar çok fazla yemek yiyor ve kilo alıyorsa biz de onlarla birlikte aynı davranışı uygulamaktan çekinmiyoruz. Bu durumda obezite çoğunluğun durumu haline geldiği için onu bir sorun olarak görmeyebiliyoruz. Alabama Üniversitesi'nden örneğinci tıp uzmanı doçent Sarah Jean Selvi, vücut kitle indeksine göre normal kilolarının ne olması gerektiği söylendiğinde bazı insanlar bunun yanlış bir norm olduğunu ve gerçekleştirmesi mümkün olmayan kriterler belirlendiğini düşünüyor, diyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 340 milyonu çocuk olmak üzere dünyada 1 milyar kişi obez tanımına giriyor sevgili dostlar. Değerli dinleyiciler, bu bahsettiğimiz bilgiler, bahsettiğimiz araştırmalar, bahsettiğimiz sonuçlar bizden daha kilolu olan arkadaşlarımızla yemeğe çıkmamamız gerektiği anlamına gelmiyor. Sadece yemek yerken bilinçli bir kontrol uygulamak, örneğin tatlıya hayır demek bunu gerçekleştirebilir. Yani nefsimize söz geçireceğiz. Eğer geçirebiliyorsak kiminle beraber ne yediğimiz önemlidir. Ondan etkilenmememiz mümkün sevgili dostlar. Ama bakıyorsunuz, etkileniyorsunuz, arkadaşlarınız bir künefe sipariş ediyor, hayır diyemiyorsunuz. O zaman kiminle yemeğe çıktığınıza dikkat edeceksiniz. Ancak bazı uzmanların dediği gibi eğer grup halinde yemek yemeyi kendimize ziyafet çekme fırsatı olarak görüyorsak, o zaman kendimizi sınırlamak doğamıza da tabii ki aykırı olabilir ve doğal olmayan bu tür sınırlamalara uymak, hele ki karşımızdaki insan tatlısını da ısmarlamış yiyorsa pek de kolay değil doğrusu değerli dinleyiciler. Arada ufak ziyafet kaçamakları olabilir diyor uzmanlar da. Geçtiğimiz programlarda da zikretmiştik. Ufak tefek böyle ziyafet kaçamaklarının, ayda yılda ziyafet kaçamaklarının bünyemize bir zararı yok demişti diye rivayet etmiştik uzmanlardan, alanında bilgi sahibi kişilerden. Değerli dinleyiciler, düşük sıcaklıkta yıkanan çamaşırlar temizlenmiyor. 30 derecede yıkanan çamaşırların sağlığa zararlı bakterilerden arınmadığı tespit edildi. İngiliz bilim adamlarının yaptığı araştırma, düşük sıcaklıkta yıkanan çamaşırlardaki bakterilerin yok olmadığını ve sağlığı tehdit ettiğini gösteriyor. Daha fazla bakteri içeren iç çamaşırları havlu gibi çamaşırlarla birlikte yıkandığında bakterilerin yayılması hızlanıyor değerli dinleyiciler. Dr. Lisa Ackerley, yıkanan çamaşırların temiz olduğuna inanmanın yanlış olduğunu dile getirdi. Özellikle çarşafa, havlu, iç çamaşırı ve çorapların ayda en az bir kez 90 derecede yıkanması gerektiğini ve bu çamaşırların havlulardan ayrı makineye atılmasının doğru olacağını belirtti. Çamaşırların makineden çıkardıktan sonra makinenin ağzının kapağının açık bırakılması da öneriliyor değerli dostlar. Bu sayede makinede kalan bakterilerin üremesi engelleniyor. Islak çamaşırları serdikten sonra da ellerin bol su ile durulanması büyük önem arz ediyor. Çünkü çamaşırların üzerinde deterjan kalıntıları olabilir, bir nebze de olsa olabilir. Dolayısıyla bunun önüne geçmek için, o deterjanların zararlı etkilerinin önüne geçmek için de elimizin yıkanması tavsiye ediliyor değerli dinleyiciler. Diyelim ve bu haberle haber tadındayı noktalayalım. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle çehrenizde tebessümün, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle Rabbimin sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek temennisiyle hoşça kalın, dostça kalın efendim.